Ayrım 24.
Asıl büyük aşk Ayşen'e ünlü terzilerin elbisesi gibi yakışacaktı. Soyut duyularla donanmış, için için yanan mükemmel bir sevgili acılarına uğramamasını diledi. Varsın giyinip kuşanıp duygusuzca yaşasın, aşıklarının en zengini ile. Sen pek bakma bana, bazen böyle şairliğim yani saçmalığım tutar. Tak koluna Said'i, al başını git, keyfince yaşa. Güzel Ayşe'nin benim, hepsi laf bunların, roman, masal, efsane. Ve bilgiçlikle ilave etti. Romantik devir tarihe karıştı, şimdi realistiz hepimiz. Dayı, sen benim Rüştü ile evlenmemi burada kalacağım için istiyorsun biraz da, değil mi? O sebeple de isteyebilirim. Gittiğin zaman çok yalnız kalacağım. Beraber geçirdiğimiz tatlı günleri düşüneceğim, arayacağım. Sen düşünülmez, aranmaz mısın? Düşünmek, aramak için illa aşık olmak mı gerek? Bir güzel kız gitti diye düşünür, ararım. Benden haz ederdi, yanından ayırmazdı. Geceleri odama gelir, konuşur, derdini anlatır. Güler, ağlar, somurtur, suyuma gider, kafa tutar. Fakat hepsini hoş yapar, yakıştırır. Beni oyalar, eğlendirir, yaşantıma tat katardı diye düşünmez, aramaz, yokluğuna üzülmez olur muyum hiç? Elbette bizden olan, bu delikanlı ile evlenmeni yeğlerim. Bizden olan, bizde kalacak olan delikanlı ile. Birden hatırladı, dedi ki, hem hani bir sabah sen bana bir şeyden bahsetmiştin, sonra anlatacağını söylemiştin, birinci sevdiğinden. Sevmediğimden utanmıştım da uydurmuştum. Herkes o kadar çabuk, o kadar çok kişi seviyor, birini bırakıp ötekine atlıyor ki, duygusuzluğuma şaşarsın diye öyle söylemiştim. Sen sadece sevinmeyi seviyorsun. Tek taraflı aşk, tek kürekli kayık gibidir. Bulunduğun yerde dönüp durursun, engine açılamazsın. Ata yaptığı benzetimden pek memnun kalmadı ama ara sıra göz gezdirdiği romantik tefrikalarındaki sözler bundan iyi değildi. Bereket, Ayşen zarif sözlerinde zevkine varmıyor. Mükemmel bir göstermelik. İnsan onun güzelliğine kapılıyor da her özelliğe sahip sanıyor. Saymasa da güzelliğini yeter buluyor. Modern saraylı demişti ya. Modern saraylısını seyrediyor. Nasıl da narin, nazlı ve aynı zamanda çevik, çelik bir vücudu var. Ne hoş bakıyor. Gözleri şu yarı loş odada gene pırıl pırıl, renk renk yaldızlı bir gök. Ayrıca biçim biçim çiçekler açılıp kapanıyor gibi. Çetin'e gezici satıcıdan tek camlı, türbine benzeyen bir oyuncak almıştı. Işığı tutup çevirdikçe içinden çiçeklerde, oyalarda bile görünmemiş, elvan elvan şekillerin, nakışların biri giderken öbürü geliyordu. Kızın gözleri de öyle. Yaydığı kokulu ışıklı havasında bildiğimiz etten kemikten yaratıklarla ilişkisi yok. Bambaşka bir takım öğelerden yaratılmış sanki. Eski şairler de bunu anlamışlardı. Nedim meşhur hamamiyesinde aynı şeyleri hissetmemiş miydi? Karşısındaki güzeli ay hamurundan yapılmışa, güneş özünden süzülmüşe benzetmeye kalkmıştı. Ayşe'nin tarif için o benzetişler pek yavan, kaba, bayağı kalıyordu. Kız öylesine nefis kokulu, dokunulması zevkli, uçucu, yayılıcı, emici, ne bilsin artık, ince ve özenli bir şeydi ki, ıtriyat mağazalarındaki süslü, yaldızlı şişelerde, kutularda bulunan maddelerden yapılmışa, sonradan cam verilmişe benziyordu. Ata Efendi yeğeninin elini tuttu, avucunda sıkıyor. Bu eli bile bulup okşayamayacağım, diye mırıldandı. Sonra kızın kendisine daha fazla yaklaşıp iyice sokulmasından ürkerek ilave etti. Fakat bana her şeyden önce senin mutluluğun gerek. Artık uyu, halsizsin. Yalnız başıma kalmaktan korkuyorum. Aklım hep Rüştü'de. Çocuğa fenalık edeceğim. Zavallı çok kederlenecek. Ne yapar dersin dayı? Bilinmez. Belki arkanızdan koşar, belki başka bir tarafa gider. Kesinlikle İstanbul'da durmaz. Çünkü hayal kırıklığına uğrayacak, hem de onuru kırılacak. Kendisine bir şey yapmasın sakın. Olabilir diyemedi. Halbuki o ihtimal de vardı. Bir ihtimali daha göze almalı. İkisini Avrupa'nın bir tarafında sıkıştırması. Hatta işi bir cinayete kadar götürmesi. Pek kötü düşünmeye başlamıştı ki Ayşen şüphelendi. O da aynı şeyleri zihninden geçiriyordu herhalde. Dayısının yüzüne bakıyor. Yapar değil mi? Oralarda karşımıza çıkar, yakamızı bırakmaz. Söyle dayı, sen de bunları düşünüyorsun. Ata kızı göğsüne çekti, yüzü tam kalbinin hizasında. Bir eliyle de sırtını hafif hafif okşuyor, mırıldanıyor. Yavrum, başına bir iş açtım ki, hepsine sebep benim, benim paltom. Ayşen gidince Ata Efendi başka bir takım zevklerden daha yoksun kalacaktı. 52 yaşında dinç bir erkeğin pek hoşlandığı eğlencelerdi bunlar. Apartmana hepsi de şık giyinmiş, kimi buğday, kimi esmer, kimisi ufak tefek, kimisi iri ve tombul bir sürü kız geliyordu. Geçim darlığı bilmeyen bol paralı aile kızları. Cıvıl cıvıl ötüyorlar, gülüşüp konuşuyorlar, balkonlara fırlayıp kendilerini divanların üstüne atıyorlardı. Sonra odalara baygın lavanta ve pudra kokuları yayıp birer ikişer salma sıçraya nameli cilveli çıkıp gidiyorlardı. Arkalarından günname yerlerden çikolata ve karamela kağıtları ve bazen mendil, eldiven teki, hatta küpe, kolye ve incik boncuk öteberi topluyordu. Çantasını, kürkünü, paketini unutan da oluyordu. Ata ile kızların arası iyiydi. Bakışlarından beğenildiklerini anladıklarından ve Ayşe'nin kavalyesi olduğunu bildiklerinden yaşlıdır diye önemsemezlik etmiyorlardı. Hasbaların diz kapaklarını geçmeyen eteklerini aşağıya çekmek gereği duymadan bir oturup kalkışları vardı. Ata çok defa gözlerini kapıyor, fazlasını görmekten kendini elinde olmaksızın koruyordu. Birinin göğsünü, ötekinin ayaklarıyla bacaklarını, bir başkasının saçlarını, bazısının ise sesini, gülüşünü beğeniyor, taze körpe güzelliklerin keyfini sürüyordu. Sinemadan pastacıya, pastacıdan mağazalara, ömürleri sokakta geçen bu başıboş, havalarına bırakılmış kızlar, öyle şunun bunun dediği gibi pek de ahlaksız değildiler. Ahlaklı uslu, düpedüz görünmeyi istemeyen, çok bilmiş, her şeyi anlamış, kolayca elde edilir aldanışı vermeye çalışan pehlivanlar, yalancı kahpeciklerdi. Eskiden diyordu, namuslu, kapalı, göz açılmamış etkisi yapan orospuluk modaydı. Şimdi hiç de olmadığın halde kolay kadına benzemek modası hüküm sürüyor. Herhalde bir ikisi dışında şu kızcağızların hepsi de ruh bakımından herhangi bir çağın kızlarından farksız. Sonunda onlar kadar dişi, duyguları normal. Dışlarına yapmacıklarına aldanıp biraz da kıskanarak aleyhlerinde atıp tutuyoruz. Asıl kusurları Amerikan, İngiliz, Fransız okullarına gitmiş oldukları halde öğrenim görmemiş kadar havadan, bilgisiz konuşmaları, okuduklarını unutmuş olmaları. Kafalarından bilgi izleri silinip gitmiş. Bizim mahalledeki üniversiteye giden orta halli kızlar bunların yanında birer bilgin. Gene sustular. Ayşen başını yavaş yavaş kaldırarak Ata'nın dizine koydu. Ayaklarını da divana uzatmış, yatar vaziyet almıştı. "Üşüyorum," dedi. Odaya sabah ayazının rutubetli serinliği işlemişti. İkisinin zaten sinirleri yorulduğundan soğuğu daha fazla duyuyorlar. "Seni odana götüreyim kızım, yatağına yatırayım. Üstünü iyice örteyim, uyursun artık." "Gidecek halim yok, titriyorum. Beni kaldırıp şuraya, karyolaya koyuver, yorganını çek üzerime. Uyuyunca, uyursam sen benim yatağıma gider yatarsın. Uyumadan gitme dayı, gitme sakın, ürküyorum." Ata Efendi itiraz etmedi. Ayşen'i kucakladı, sarsmadan, bir tarafa çarpmadan karyolaya kadar götürdü. Yatak zaten açıktı. Usulcacık yatırdı, sıkıca örttü. Kenarına ilişti. Yorganının üstünden bir süre gene sırtını okşamaya devam etti. Sonunda kızın nefes alışları uykuya özgü uyumunu bulunca ayağa kalktı. Yüzünde yaşlar hissetmişti. İçinden "Hele bak," diye söylendi. "Deminden beri ağlıyormuşum da farkında olmamışım." Sabahleyin günnamenin dolaştığını işitince gecenin geri kalan kısmını divanın üzerinde rob de şambırına sarılarak geçirmişti. Koridora çıktı, dedi ki "Ayşen benim odamda uyuyor. Sıkıntı basmış da korkmuş. Sabaha kadar başı ucunda bekledim. Aman içeri girip de uyandırma. Hanım kalkınca ona da söyle." Günname kaşlarını çatarak hizmetçi kız aksiliğiyle homurdandı. "Herkese bugünlerde bir şeyler oluyor ama anlayamıyorum." Mutfağa doğru gitti, Ata arkasından yetişti. "Ne gibi şeyler?" "Bilmiyorum." "Bilmiyorsun da dırlanıp duruyorsun. Söyle, ne gibi şeyler?" Kız ters bir surat takınmış, dik dik yüzüne bakıyor. "Söyle diyorum." "Söylemeyeceğim. Atarım tokatı şimdi. Zor atarsınız. Vallahi gider büyük hanıma her şeyi anlatırım." Ata sandı ki kendisini bir iki defa okşadığını haber verecek. Bunlar böyledir, iğrençtir. Şirretlikleri tuttu mu rezalet çıkarırlar. İyi ki ilerisine varmamıştı. Neyi anlatırmışsın, ne olduydu sanki? Hayır, üftadeyi anlatacağı başka şey. Kız daha önemli bir şey biliyor. Fakat ne? Nasıl öğrenecek? Günname, sen bu sabah aksi tarafından kalkmışsın. Aldırmayayım daha iyi. Çay fincanlarını tepsiye diziyor, cevap vermiyor. Mutfak mevsim gereği çilek kokmaktadır. Ben de nelere göz yumuyorum. Kapıcı Bilal'e, karşıki apartmandaki oğlana, anladın mı? Ama ben Ayşen Hanım'ı gece yarıları dizime yatırıp okşamıyorum. Kucaklayıp yatağıma götürmüyorum. Görülmüş, işitilmiş işler mi bunlar? Edepsiz. Edepsiz başkası. Hele vurun bir tarafıma, Rüştü Bey'e hepsini söylerim. Ben gideceğim buradan. Oturulmaz böyle evde. Kanın başına çıkıp gözlerinin arkasına kadar kıpkırmızı kesildiğini anlayan ata, önce kızı bir temiz pataklamak, boğmak, hatta bıçaklamak, ölüsünü yere sermek isteği duydu, üzerine doğru yürüdü. Fakat durdu. Öfkesine hakim olması gerekti. Hatta bir rol oynamalı, meseleyi kapatmalıydı. En iyisi çok üzgün görünmek, Günname'yi duygu tarafından avutmak, avlamaktı. Zaten buna huyu da uygundu, daima kullandığı bir taktik idi de. Mutfağın çinilerine uygun beyaz boyalı üç ayaklı tahta iskemleye çöktü. Kedere kapılmış gibi bir hal aldı. Sonra yumuşak, içli, dertli bir sesle şöyle söylendi. Vah vah Günname, bir günaha girdin ki bunları nasıl aklından geçirdin? Ben öyle adam mıyım? Ayşen öyle bir kız mı? Zavallıyı sıkıştırıyorlar, canından bezdi çocukcağız. Bir sürü it etrafını kuşatmış. Alıp başını babasının yanına gidecek. Ağladı sızladı, avuttuğum vazifemi yaptım. Hatta giderken elbiselerinin çoğunu bırakacak. Bana dedi ki, hepsini Günname'ye vereceğim. Kızcağız giyinsin kuşansın. Bana iyi hizmet etti, kendisinden memnunum. Bir de senin düşündüklerine bak. Günname şaşırdı ama birdenbire yumuşamış görünmeyi inadına yediremiyor. Yüzünün hatları eski gerginliğini kaybetmekle beraber somurtma süre gelmekte. Neyse, gençsin, cahilsin, olur bu gibi hatalar. Hepimiz saksızca kimlerin günahına girmedik ki? Allah affeder, dün çok yorulmuş olacaksın. Bugün dinlen, sinemaya git. Hem de komik bir film seç. Akşama seni güler yüzle göreyim. Sana güler yüzlülük yaraşıyor. Ha, bizim hanıma Ayşe'nin babasına gideceğini sakın söyleme. Bir ay kalıp dönecek. Yaşar Efendi Beyrut'ta şimdi. Kalkar gibi yapan ata kendi kederinden güçsüz düşmüş bir tavırla iskemleye yeniden oturdu. Çok ama çok üzüldüm. Tut kolumdan. Halsizlik duyuyorum. Günname koştu, onu yerinden kaldırdı. Kızın omuzuna dayanarak yürüyor. Derin derin nefes alıyor. Ara sıra duruyor. Böylece salona kadar yürüdüler. Daha kahvenizi de içmediniz. Pişirip getireyim. Ata başıyla hayır dedi, ilave etti. Sen bana Ayşe'nin ilacından ver, fenalık hissediyorum, kalbim duracak gibi oluyor. Telaşa düşen hizmetçi kız diyor ki, büyük hanımı uyandırayım. İstemez, sen varsın ya, yeter, o çok konuşur, cevap verecek halde değilim. İlacı getirmeye gidince ata içinden, hınzırı yola getirdim dedi. Ne olsa 9 gün daha idare ederim, sonra def ederim. Anahtar deliğinden bizi gözetlemiş, aklından neler geçirmiş kahpe, biraz da haklı ya. İki sevgili gibiydik vallahi. İyi ki ağladığımı fark edememiş. İlacı içtikten sonra biraz da arkasına oturdu. İyileşmiş taklidi yaparak, eksik olma dedi. Ben şuraya uzanayım, sen işlerine bak. Bir battaniye örteyim, üşürsünüz. Peki kızım. Battaniyeyi örterken üzerine eğilen Günname'yi bu kadar olaydan sonra gene yanına çekmek isteği duyduğuna şaştı. Heyecanlar erkekleri büsbütün azdırıyordu ama kadınlarda da böyle olacaktı ki hizmetçi kızın sanki o hareketi beklediğini sezmişti. Belki de dedi, Günname beni mahsus korkuttu. İstediği buydu. Geceki manzara hoşuna gitmişti. Kıskanmadığı da ne belli. Herhalde ara sıra hatırını hoş etmek gerekiyor. Alıştırmamalıydım bir kere. Alışmış kudurmuştan beterdir. Kudurdu aşifte. Eh kudurur ya. Havyarı, balık yumurtası, tereyağı, reçellerin türlüsü elinde, önünde. Ayrıca taşı ezerek suyunu çıkaracak iki yiğit delikanlı dün gece rüyalarına girmiştir. Önceki gün seyrettiği hoyratça sevişme sahnesinde aklından çıkarmadığı belli. İşine bir saat geç gitti. İsmail odasına damladı. İnşallah bir rahatsızlık falan yok. Hayır, uyuyakalmışım. O Mısırlı Paşa uydurması ne zaman defolacak yahu? Haftaya. Ne var? Merakı sana mı düştü? Söz aramızda Rüştü pireleniyor. Adam koydurmuş arkasına. Önceki gün Ayşen Hanım'la konsoloshaneye girdiklerini görmüşler. Olur ya, konsoloshane saygın bir yerdir. Randevu evi değildir herhalde. Hem ben işi biliyorum. Babasının Mısır'a girmesi için vize almak üzere görüşmeye gitmişti. Beyrut'ta zorluk çıkarmışlar da. Ata zekasının bu kadar iyi işlediğine memnun. Kayıtsız görünerek bir sigara yaktı, ilave etti. Dün gece ikisi de bizde yemekteydiler. Araları da pek iyiydi. Görünüşe aldanma, delikanlı diş biliyor. Sizden çıktıktan sonra buluştuk, öfkeliydi. Yatışsın diye eve götürdüm. Geceyi bizde geçirdi. Ayşen de bunu duyarsa küplere biner. Neden? Amma yaptığına, Rüştü Reveha Paşa'yı kıskanıyor da Ayşen senin baldızını, kızının için kıskanmasın. Kıskanılmayacak şeyler mi onlar? İnsaf et. Aralarındaki sadece ahbaplık. Paşa ile Ayşen'inki de öyle. Hem bu kıskançlıkla korkarım ikisinin de hayatı zehirlenecek. Asıl önemli mesele o azizim. Mısırlı gider bir başkası çıkar. Hep yenişecekler mi? Modern hayata uyar mı bu hal? İsmail Bey mırıldandı. Hepimiz Ayşen Hanım'ın tarafını tuttuk. Biz iyi insanlarız. Şüphe etmiyordum zaten. Ama kadına derdini anlatmak güçtür. Kararlaştırdılar. İsmail Bey öğleye doğru Rüştü'yü telefonda bulacak. Ayşe'nin konsoloshaneye babasının vizesi için gittiğini, daha önce dayısına haber verdiğini anlatacak. Ata yalnız kalınca kendi kendine söylendi. Sedefincioğlu bir olay çıkarmazsa ben bir şey bilmiyorum. Adamları paşanın arkasına koymuş. Ayşe'nin göğsü, baldırları, nazlanmalarıyla. Meseleyi ciddiye almalı. Tehlike işareti verildi. Daha olmazsa Yaşar'ı çağırırım. Gelsin kızıyla biraz da o serseri uğraşsın. Benim canıma tak dedi artık. Kapının vurulduğunu işitti. Bir evrak destesini hemen önüne çekti. İçeriye giren Rüştü. Olay başlıyordu galiba. İsmail Bey ile konuşmuşsunuz. Evet, bir yanlış anlama olmuş. İşin aslını açıkladım. Yaşar ticaret için Mısır'a gidecekmiş. Vize meselesi. Hayır, ya siz beni aldatıyorsunuz yahut sizi de aldatıyorlar. Yaşar Mısır'a ticaret için gitmiyor. Orada kızıyla damadıyla buluşacak. Damadı Said'le. Ata efendi bana bak. Ben Talip Bey'in oğluyum. Biz kolay kolay faka basmayız. Aldatılmak şanımızdan değildir. Aldatmaya kalkışanları yere sereriz. Ata cevap vermedi. Evrakı üstün körü topladı. Çekmecesinden birkaç şey aldı. Cebine yerleştirdi. Sonra ayağa kalktı. O gün hava serin olduğundan pardesüyle gelmişti. Asılıydı. Giydi ve delikanlının yüzüne bakmadan kapıya doğru yürüdü. Yürürken dedi ki, Allah'a ısmarladık. Ben hakarete katlanamam delikanlı. Babanın uşağı değilim. Senin ise hiç. 40 yıldır İstanbul kaldırımı çiğniyorum. Afur tafura gelmem. Bir zamanlar epeyce adama meydan okurdum. Gene de çekinmem yoktur. Bolu beyleri mi sanıyorsunuz kendinizi? Zorbalık çağı kapandı. Böyle dedi ata, ayranı kabarıverdi. Odadan çıktı. Merdivenlerden yavaş yavaş ağır başladık. Hatta kurumla indi. Söyleniyordu. İnşallah Ayşen'le Paşa'yı kendi elimle bindiririm uçağa. Bir de buket veririm nişanlılara. Kız haklıymış. Bu tulumbacıya varılmaz. İyi ki paltomu kaybetmişim. Yoksa nerede bulurduk Reveha gibi adamı? Bir taksiye bindi. Binerdi tabii. Bir milyonerin yarım kaynatası sayılırdı. Apartmana girince vakitsiz geldiğine şaşıran üftade ile günnameye sordu. Nerede Ayşen? Banyoda. Çabuk çıksın. Onunla konuşacaklarım var. Merak etmeyin, iyi haberle geldim. Hepiniz duyabilirsiniz artık. Ayşen Reveha Paşa ile evleniyor. Haftaya gidiyorlar. Gidiyorlar, anladın mı hanım? İşittin mi günname? Üftade kocasına bakıyor, soruyor. Çıldırdın mı efendi? Nereden çıktı bu iş? Öncesi yok mu bunun? Birdenbire Allah'tan emir mi indi? Ata hizmetçi kıza döndü. Dün gece gördüklerinin anlamını kavradın mı şimdi yavrum? Pek merak etmiştin. Haklıydın da. İşte nedeni. Bu sırada bornozu ile koridorda görünen Ayşen'e haykırdı. Rüştü tulumbacısından kurtardım seni. Paşa'ya telefon et, gelsin, işi açıkça beraber konuşalım. Uçak alanında size hepimiz, ben, teyzen, Feride, Çetin, Atıf, Günname, bütün aile uğurlayacağız, buketler vereceğiz. Mümkün olsa fişekler atarım, mehtaplar yakarım, şenlik yaparım. Öp dayını yavrum. Ata efendi birdenbire sustu, sallandı, düşüyordu. Günname bir taraftan, Ayşen öbür taraftan yetiştiler, kucakladılar. Rengi sapsarıydı. Sık ve güçlükle nefes alıyordu. Üftade haykırdı. Ölüyor, yetişin! Yatağına koydular. Ayşen gözyaşlarını tutamayarak telefonu çevirip dururken Günname hıçkırıklarla sarsılıyor. Ben sebep oldum, ben, ben! Diye inliyordu. Atağı olanları hayal meyal sezdi. Kendinden geçmeden önce şunu düşünebildi. Bu yatakta dün gece Ayşen uyumuştu. Sonuncu bölüm. Beklenen kadın 1. Postacı uğradı mı? Ata efendi Gedikpaşa'daki evin kapısından içeri girince bunu sordu. Üftade mutfaktan cevap verdi. Mektup yok ama gazete gibi bir şey geldi. Minderin üstüne koydum. O gün Beyazıt Camii'nde okunan bir mevlütten dönüyordu. Ne zaman gecikse de dağıtıcının geçtiği saatte evde bulunmasa, atanın ilk düşüncesi Ayşen'den bir haber çıkıp çıkmamasıdır. Heyecanla mindere yürüdü. Evet, gönderilen El Musavver isimli bir Mısır dergisidir. İçinde kesinlikle onlara dair bir yazı veya resim olacak. Sayfalara önce acele acele göz gezdirdi, telaşından bir şey bulamadı. Oturdu. Şimdi yaprakları dikkatle çeviriyor. Yazıların da, fotoğrafların da üzerinde önemli duruyor. Sonunda yüreği hopladı. İşte bir resim. 3 erkekle 4 kadın resmi. Kadınlardan biri Ayşen. Atanın sevgili Ayşen'i. Altındaki yazıyı okudu. Arapçanın o kadarını anlar. Bir hayır derneği yararına yapılan toplantıda bulunanlardan bir grup. Prensler ve prensesler grubu. Ne güzel kadınlar. İkisi Mısır, biri Türk hanedanına mensup. Dördüncüsü Sahib-i Saade Reveyha Paşa'nın eşi Ayşen Hanım. Hepsinin göz alanı o. Tam 17 aydan beri özlemini çektiği sarı kız değişmemiş mi? Gittiği zamankinden pek az fark etmiş. Vücut aynı. Duruşu da ancak yüzünde bir başkalık seziliyor. Bakışı daha anlamlı. Çok şey öğrendim. Bilmediğim zevkler tattım. Artık duyarlıyım. Erkeğin ne olduğunu biliyorum diyen bakışlar mı bunlar? Ne varmış gazetede? Gel de bak, gör. Bizimki sultanlar, prensesler arasında oturuyor. Onlara taş çıkarıyor. Üftade ıslak ellerini önlüğüne kurulayarak mutfaktan çıkıp yaklaştı. Dergiyi acemice aldı. Hangisi Ayşen? Çıkaramadım. Aman hanım, sen de bir türlü resimden anlamazsın. İşte şu, sağdan birincisi, siyah elbiseli, en uzun boylusu, en güzeli. Ha, tanıdım, sahi o. Ama yanındakiler de çok güzel kızlar. Hele şu ortadaki... Ortada oturanı bizim sultanlardan. Ata efendi biraz içerledi. Dergiyi karısının elinden çekti. Kendi de bakıyor ve kadınlar arasında karşılaştırma yapıyor. Üftade haksız değil. Dördü de birbirinden güzel, iç açıcı. Elbette hepsi de güzel. Hepsine Çerkez kanı karışmış. Mevlüt'te üşümedin, yorulmadın ya. Hayır ama biraz uzansam fena olmaz. Sokakta bir ses. Kavun var, kavun. Tam 17 ay. Ayşen 1946 yılı Mayıs'ının 18. cumartesi gitmişti. Duvardaki takvim şimdi 47 senesi Ekim ayının 19'unu gösteriyor. Günlerden pazar. Hava soğuk, yağmurlu olduğundan evin içi hem loş hem de üşütücü bir rutubetle iç karartıcı ve ürpertici. Seslendi. Hanım, şu sobaya birkaç odun koy da yakıver.